Ayrım 13, sayfa 129. Dünya büyük bir tımarhanedir. O mundo è un grande hospicio. Le mondo è un grande asile. R.G. Leite tarafından derlenmiş söyleşi. Fransızca'ya çeviren P.W. Prado. Revista Manchete, 16 Haziran 1973, sayfa 146-147. 19. yüzyıl önemli bir aşamanın başlangıcına işaret eder. Monarşi dünyadan kaybolur. İmdi monarşi, iktidarın onu miras yoluyla devralan biri tarafından uygulandığı siyasi bir sistemdi. Mutlakiyetçiliğin sonuyla birlikte iktidar, ekonomik, toplumsal, demografik süreçlerin bilgisini içeren belli bir yönetimsel bilginin müdahalesiyle uygulanmaya başlanır. Böylece iktidarla bilgi arasında bağ oluşmaya başlar. Siyasi, ekonomik ve insani bilimler gerçek bir Rönesans'tan geçerler. Çünkü yöneticiler bir bilgi olmadan yönetemeyeceklerini bilmektedirler. Bilginin niteliği yönetmeyi niteler. 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın ilk yarısında siyasi bilgi ekonomik gelişmeyle atılımına neden olarak bir arada olmak zorundaydı. Yıllar geçtikçe ekonomik gelişmenin bireylerin yaşamı üzerinde olumsuz etkiler ürettiği de görüldü. Öyle ki şimdi iktidarın bilgeliği bu gelişmenin meydana getirdiği etkilerin sürekli olarak düzeltilmesinde yatmaktadır. Günümüzde dünya hastane modeline göre evrilme yolundadır ve yönetim bir tedavi işlevi edinmektedir. Yöneticilerin işlevi hakiki bir toplumsal ortopediye uygun olarak bireyleri gelişme sürecine uyarlamaktır. Örneğin Fransa'da toplu belediye konutlarında olanlara bakın. Orada oturan insanlar mali imkanlarına denk düşmeyen bir yaşam düzeyi tutturmak zorundadır. Günümüzde Fransa'da bu insanların aile bütçesini sosyal yardım görevlileri yapmaktadır. Tıbbi tedavi bir baskı biçimidir. Günümüzde psikiyatr, normalliği ve deliliği kategorik olarak belirleyen kimsedir. Antipsikiyatrinin önemi, hekimin hükmünün kesinliğinden, bir bireyin akli durumuna karar verme iktidarından kuşku duymasındadır. Bir diğer önemli soru, normalleştirme iktidarını kimin uygulayacağını bilmektir. Psikolog mu, doktor mu, psikanalist mi, psikiyatr mı, bir akıl hastasının tedavisini buyurma hakkı kimde olacaktır? Normal olarak, anormal kişi derken yaşadığı ortamdan kopmuş insan anlaşılmaktadır. Genel olarak doktorlar bu bireyi ortamından alırlar ve onu hastanelerde, sağlık evlerinde, kliniklerde tecrit ederler. Fakat onu bu ortama nasıl uyumlu kılacaklardır? Psikiyatrların eksiklerinden biri budur. Tedavi kişinin bizzat yaşadığı ortamda yapılmalıdır. Yoksa bulunduğu yerden uzaktaki muayenehanelerinde ve divanlarda değil. Bu durumda bu kez ikinci bir varsayımla karşı karşıya geliriz. Çünkü birey ile toplumsal ortam arasındaki ilişkileri ele almaktayız. Hasta olan toplumsal grup olmasın. Sosyopati Fransa'da şimdiden derinlemesine incelenmeye başladı. Psikolog da bir insanın tutması gereken yola karar vererek bir tür iktidar uygular. Bir çocuğun neyi öğrenip neyi öğrenmemesi gerektiğine karar verdiğinde veya bir yumurcağın eğiliminin, örneğin mühendis veya avukat olmak olduğunu ileri sürdüğünde bir kişinin geleceğine pratik olarak karar verir. Grup terapisi de bir tehlikedir. Çünkü bir grup insanı psikolog tarafından uygulanan otoriter bir iktidarın ellerine bırakır. Dünya yöneticileri psikologlar ve halkı da hastalar olan büyük bir tımarhanedir. Geçen her günle birlikte kriminologlar, psikiyatrlar ve insanın zihinsel davranışını inceleyen herkesin oynadığı rol büyümektedir. Bu nedenle siyasi iktidar yeni bir işlev edinmek üzeredir. Bu işlevde tedavi ediciliktir. Beni ilgilendiren şey güncellik, çevremizde olup bitenler, bizim ne olduğumuz, dünyada olanlar olduğu ölçüde kendimi gazeteci olarak görüyorum. Felsefenin Nietzsche'ye kadar varlık nedeni ebediyetti. İlk filozof gazeteci Nietzsche oldu. O bugünü felsefenin alanına dahil etti. Ondan önce filozofun bildiği zaman ve ebediyetti. Fakat Nietzsche de kafasını güncelliğe takmıştı. geleceği yapanın biz olduğumuzu sanıyorum. Gelecek meydana gelen şeye tepki verme tarzımızdır. Bir hareketi, bir şüpheyi hakikate dönüştürme tarzımızdır. Kendi geleceğimizin efendisi olmak istiyorsak, esas olarak bugün sorusunu ortaya atmamız gerekir. Bu nedenle bana göre felsefe radikal bir gazetecilik türüdür. Cilt 2, sayfa 433-434, çeviren Işık Ergüden. Cezaevine kapatılma hakkında. Apropos de l'enfermant penitentiaire, A. Kirwin ve F. Ringelheim'le söyleşi. Pro Justitia, Revue Politique de Droit, Cilt 1, No. 3-4. La Prison, Ekim 1973, sayfa 5-14. Klasik ceza yasası uzmanları hapishanenin kökenini düşündüklerinde ceza sistemini orta çağ cezaları, ölüm cezası, işkenceler, eziyetler karşısında insanlığın bir ilerlemesi olarak sunuyorlar. Bu ahlaki bir bakış açısıdır. Siz suçluların hapsedilmesi olgusunu tarihsel ve siyasi bir analiz çerçevesinde inceliyorsunuz ki bu çok daha ilginç. Bir yandan hapishanenin bir proleterleştirme unsuru olduğunu ve diğer yandan da proleterlerle sizin proleterleşmemiş pleb diye adlandırdıklarınız arasında bir barikat oluşturduğunu söylediniz. Tümüyle yazmadığım, sadece söyleşiler arasında söylenmiş şeylere göndermede bulunuyorsunuz. Onları bu şekilde öne süreceğimden emin değilim. Yaptığım okumalara göre öyle sanıyorum ki 18. yüzyıl sonunda yasa dışılıklar arasında bir tür çatışma meydana geldi. Şunu demek istiyorum. Her rejimde farklı toplumsal grupların, farklı sınıfların, farklı kastların kendi yasa dışılıkları vardır. Eski rejimde bu yasa dışılıklar birbirlerine göre görece bir ayarlanma durumuna varmışlardı. Her halükarda toplumsal işleyiş bu yasa dışılıklar dolayısıyla sağlanıyordu. Yasa dışılık bizzat iktidarın uygulanışının parçasıydı. Kraliyetin keyfi otoritesi bir anlamda tüm yönetme pratiklerindeki keyfi otoritede yansıyordu. Burjuvazinin de bir yasa dışılığı vardı. Yani burjuvazi kendi ekonomik çıkarı olan şeyi uygulayabilmek için örneğin gümrük sistemi, lonca kuralları, ticari faaliyet kuralları, ekonomik etiğin ahlaki veya dinsel kurallarından oluşan kuralları sürekli altüst etmek zorundaydı. Dahası halka özgü denebilecek bir yasa dışılık vardı. Bu da vergiden kurtulmaya çalışan köylülerin lonca veya jurande kurallarını ellerinden geldiğince sarsmaya çalışan işçilerin yasa dışılığıydı. Eski loncalarda loncayı temsil etmek, çıkarlarını korumak ve iç kuralların uygulanmasına göz kulak olmak için seçilmiş bir veya birkaç kişiye verilmiş görev. Tüm bu yasa dışılıklar elbette birbirlerini etkiliyorlardı. Birbirleriyle çatışma halindeydiler. Örneğin burjuvazi için halk tabakalarında vergiye karşı sürekli bir mücadelenin olması çok önemliydi. Çünkü burjuvazi de vergiden kurtulmaya çalışıyordu. Halk çevrelerinden gelen kaçakçı belli bir burjuva yasa dışılığı tarafından hoşgörü gören bir şahıstı. Burjuvazi bir anlamda halkın yasa dışılığına ihtiyaç duyuyordu. Dolayısıyla bir tür modus vivendi yerleşiyordu. Ve sanıyorum ki meydana gelen şey burjuvazi siyasi iktidarı aldığında ve iktidar uygulamasının yapılarını, ekonomik çıkarlarını uyguladığında müsamaha gösterdiği ve bir anlamda eski rejimde bir tür var olma imkanı, alanı bulmuş olan halkın yasa dışılığı onun için müsamaha gösterilemez bir hal aldı ve mutlak anlamda susturmak gerekti. Ve sanıyorum ki 18. yüzyıl sonunda, 19. yüzyıl başında bütün Avrupa'da düzenlenen ceza sistemi ve özellikle genel gözetim sistemi şu yeni olgunun müeyyidesidir. Belirli biçimler altında eski rejimde müsamaha gösterilmiş olan eski halk yasa dışılığının tam anlamıyla imkansız hale gelmesi. Bütün halk tabakalarını genelleşmiş gözetim altına fiili olarak almak gerekmiştir. Demek ki burjuvazinin müsamaha göstermeye son verdiği yasa dışılık biçimi kendinin de uyguladığı yasa dışılıktı. Fakat yine de burjuvazinin uygulamadığı ve halk ortamlarına özgü yasa ihlalleri de vardı. Örneğin hırsızlıkları, burgunları, eşkıyalıkları ve bunun gibi düşünüyorum. Eski rejim koşullarında servet esas olarak toprağa ve paraya dayanıyordu. Öyle ki burjuvazi, toprak sahibi olarak kendi mülkünü bir yandan kraliyet vergisine, gerektiğinde de feodal hukuka karşı, diğer yandan ürünler düzeyinde köylülerin çalıp çırpmalarına karşı korumak zorundaydı. Taşınır mallarını da hırsızlara karşı, ana yollardaki haydutlara karşı savunmak zorundaydı. Fakat burjuva serveti sanayi türü bir ekonomiye büyük ölçüde yatırıldığında, yani atölyelere, aletlere, makinelere, alet makinelere, ham maddelere, stoklara yatırıldığında ve bütün bunlar işçi sınıfının eline teslim edildiğinde, burjuvazi servetini tam anlamıyla halk tabakasının eline teslim etti. Halkın bir yandan geleneksel olarak eski bir yasa dışılığı vardı ve diğer yandan Fransız devrimi esnasında tamamen yeni bir siyasi yasa dışılık biçiminin, var olan sisteme karşı siyasi mücadele biçiminin, şimdi onun için bir alışkanlık değilse de en azından bir imkan olduğunu göstermişti. O dönemde burjuva servetinin yeni biçimlerinin karşılaştığı tehlike, burjuvazi bütün bu yasa dışılık biçimlerine karşı daha müsamahsız kıldı. Kuşkusuz bunların peşini eskiden de bırakmıyordu. Fakat görece yumuşak davranıyordu. Hırsız avı birçok insanın eski rejim koşullarında hala yaşadıkları bütün bu küçük yağmacılıkların avı bu dönemden itibaren sistematik bir hal aldı. Demek ki suçluların, canilerin bizim bildiğimiz anlamıyla kapatılmasının doğuşunu bu dönemde konumlandırıyorsunuz. Size söyleyeceğim her şey şu anda sınamakta olduğum çalışma hipotezleridir. Bana öyle geliyor ki temel olan şey hiç de hatanın veya suçun ne olduğuna ilişkin bilinçteki değişim değildir. Önemli olan bu değildir. Elbette suç teorisi, suça eğilimli insan teorisi değişti. 18. yüzyılın ikinci yarısında suça eğilimlinin tüm toplumun düşmanı olduğu fikrinin ortaya çıktığı görüldü. Fakat ceza usulünün gerçek pratiğindeki derin değişimi açıklamaya bu yetmez. Bana daha temel gelen şey plebyen, halk, işçi, köylü topluluğunun gözetim altına alınmasıdır. Genel gözetim altına alma siyasi iktidarın yeni biçimleriyle devam etmektedir. Asıl sorun polistir. 18. yüzyılın sonunda 19. yüzyılın başında keşfedilmiş olan şeyin panoptizm olduğunu söyleyebilirim. Bentham'ın düşü olan ve bir kişinin herkesi gözleyebildiği panoptikon özünde burjuvazinin düşü veya düşlerinden biridir. Çünkü burjuvazi çok düş kurmuştur. Bu düşü gerçekleştirdi. Belki Bentham'ın önerdiği mimari yapı biçiminde gerçekleştirmedi. Fakat Bentham'ın panoptikon konusunda söylediğini hatırlamak gerekir. Bu elbette mimari bir biçimdir. Fakat özellikle bir yönetim biçimidir. Zihin için zihin üzerinde iktidar uygulama biçimidir. Bentham panoptikonda iktidarın uygulanma biçimlerinin bir tanımını görüyordu. 1787 tarihli Bentham'ın metnini Fransa'daki 1810 tarihli Trelliard'ın ceza yazısının sunumuyla karşılaştırın. Trelliard, siyasi iktidarı kurumlarda gerçekleştirilen bir tür panoptikon biçimi olarak sunar. Şöyle der, İmparatorun gözü devletin en ücra köşelerine kadar yönelecektir. Çünkü imparatorun gözü başsavcıları denetleyecek, onlar da imparatorluk savcılarını denetleyeceklerdir. İmparatorluk savcıları da herkesi denetleyecektir. Böylece devlette hiçbir karanlık alan kalmayacaktır. Herkes gözetim altında olacaktır. Bentham'ın mimari düşü, Napolyon devletinde hukuksal ve kurumsal bir gerçeklik haline geldi. Bu da 19. yüzyıldaki bütün devletlere model olarak hizmet etti. Asıl değişimin panoptizmin keşfi olduğunu söyleyebilirim. Panoptik bir toplumda yaşıyoruz. Mutlak anlamda genelleşmiş gözetim yapıları var. Ceza sistemi, adli sistem bu yapıların bir parçasıdır ve hapishane de parçalardan biridir. Psikoloji, psikiyatri, kriminoloji, sosyoloji sonuçlarıdır. Hapishanenin doğuşunu toplumun bu genel panoptizmi içine yerleştirmek gerekir. Günümüzde proletarya ile proleterleşmemiş pleb arasındaki ideolojik engelden söz ettiğinizde tam olarak ne anlıyorsunuz? Çünkü hapishane nüfusu ne de olsa %60 veya 70 işçilerden, çıraklardan yani proleterlerden oluşmaktadır. Bu proleterleşmemiş pleb kavramına nasıl bir anlam veriyorsunuz? Size söylemiş olduğum şey, Le Temps Moderne'de çıkan Victor ile söyleşide söylemiş olduğum şeyi biraz düzeltmek içindir. Orada özellikle baş kaldıran plebden söz etmiştim. Aslında önemli olanın baş kaldıran pleb sorunu olduğunu pek sanmıyorum. Bu, burjuva servetinin ekonomik gelişmenin kendisinin getirdiği zorunluluklarla üretmekle görevli olanların ellerinde olacak şekilde yatırılmış olmasıdır. Her çalışan olası bir yağmacıdır ve her artı değer üretimi aynı zamanda muhtemel bir mal kaçırma vesilesi veya her halükarda imkanıdır. Bu durumda ceza sisteminde ve özellikle hapishaneler sisteminde bana çarpıcı gelen şey ve hapishane spesifik rolü içinde belki de burada ortaya çıkmaktadır, ceza sisteminden geçen her bireyin ömrünün sonuna kadar damgalı kalması. Toplumun içinde geldiği yere, yani proletaryaya geri gönderilmeyecek bir konumda bırakılmasıdır. Fakat bu bireyler proletaryanın kenarlarında rolü çok ilginç olan bir tür marjinal topluluk meydana getirir. Birinci olarak gerçekten de örnek oluşturmalıdır. Fabrikaya gitmezsen işte başına bu gelir. Demek ki bu negatif örnek rolünü oynayabilmesi için proletarya nezdinde bile dışlanmış olması gerekir. İkinci olarak bunun proletarya üzerinde muhtemel bir baskı gücü olması gerekir. Ve gerçekten de polis, muhbir, sarılar, grev kırıcılar vesaire bu insanlar arasından seçilir. Nihayet üçüncü olarak gerçekten de oldukları yerde yeniden işçi haline getirmenin imkansız olduğu ve onları proletaryanın dolaşımı içine dahil etmenin işçi sınıfına hakaret olacağı söylenen bu insanlar sömürgelere sürülmüştür. Böylece İngilizler Avustralya'yı, Fransızlar da Cezayir'i doldurdular. Avrupa'da marjinalleşmiş bu topluluk küçük beyazlar haline geldi. Sömürgeci büyük kapitalizm karşısında, proleter ve aynı zamanda yerliler karşısında zaten ırkçı bir ideolojiyle donanmış polis kadrosu muhbir, aynasız ve asker haline geldiler. Bu durumların çoğunda bir hapis cezasına çarptırılmış işçilerin hapisten çıktıklarında bir daha çalışmaya hiç arzu duymamalarını saptamak ilginçtir. Cezaevi yönetimi hapishanelerdeki çalışmanın eğitici değerine her zaman inandırmaya çalışır. Oysa ki mahkumları çalışmadan sonsuza kadar soğutmak için her şey yapılıyor gibi gözükmektedir. Belçika'da nasıl bilmiyorum fakat Fransa'da mahkumlara öğretilen mesleklerin işçi ortamında kullanılamaz meslekler olduklarını görürsünüz. Onlara zanaat yaptırılır, terlikler, fileler, bu tür ıvır zıvır yaptırılır. Fransa'da sadece Melun'da bir matbaa, bir metalürji atölyesi vardır ve yararlı şeyler öğretilir. Daha gönüllü olarak muhasebeciler işçilerden çok hasta bakıcılar yaratılır. Sanıyorum aslında onlar işçi sınıfına yeniden dahil etmeye çalışılmıyor. Onlar marjinal konumlarında çok değerliler ve bir iş bulmak istediklerinde zaten polise bağımlı kalıyorlar. Günümüzde bana çok önemli gelen bir düşünce var. Bizzat sizin ve Deleuze gibi başkalarının örneğin çeşitli kapatma biçimleri arasında oluşturduğu ilişki, okul, kışla, fabrika, hapishane arasındaki benzeşim. Ve gerçekten de bu kurumlar arasında benzeşimler var. Fakat tesadüfi veya dışsal benzerlikler mi söz konusudur, yoksa tersine doğalarından kaynaklanan bir benzeşim mi? Buralar kuşkusuz insanların bir süre için kapatıldıkları yerlerdir. Fakat nedenler ve erekselikler elbette farklıdır. Burada doğa kelimesinden pek hoşlanmadığımı söylemeliyim. Şeyleri en dışsal şekilde görmek gerekir. Örneğin 19. yüzyıldaki herhangi bir kurumun tüzüğü size sunulup bunun ne olduğu sorulabilir. Bu 1840'taki bir hapishanenin tüzüğü müdür? Yoksa aynı dönemdeki bir lisenin, bir fabrikanın, bir öksüzler yurdunun veya bir tımarhanenin ki midir? Bunu bulmak zordur. Yani işleyişin aynı olduğu söylenebilir. Mimari de kısmen aynıdır. Neyin özdeşliği? Bence aslında tıpatıp aynı olan şey bu kurumlara özgü iktidar yapısıdır. Ve gerçekten de benzeşim olduğu söylenemez. Özdeşlik vardır. Aynı tür iktidardır bu. Uygulanan aynı iktidardır. Ve aynı stratejiye tabi olan bu iktidarın sonuçta aynı hedefi takip etmediği açıktır. Öğrenciler yaratmak, bir suça eğilimli yaratmak, yani hapisten çıkan insan tipi olan asimilasyonu imkansız bu kişiliği oluşturmak söz konusu olduğunda iktidar aynı ekonomik erekselliklere hizmet etmez. Bu kurumlar arasında benzeşimden söz ettiğinizde tamamen katılmıyorum. Ben iktidar sisteminin morfolojik özdeşliği derim. Psikiyatri hastanesindeki hastaların, lisedeki öğrencilerin, tutuk evindeki mahkumların günümüzde isyanı aynı hareket içinde getirdiklerini görmek ilginçtir. Bir anlamda aynı isyanı getirmektedirler. Çünkü aynı iktidar biçimine karşı, aynı iktidara karşı diyebiliriz, isyan ederler. Ve burada sorun siyasi olarak çok ilginç ve aynı zamanda çok güç bir hal alır. Çok farklı ekonomik ve toplumsal temellerden yola çıkarak tek ve aynı tür bir iktidara karşı bir mücadele nasıl sürdürülür? Esas sorun budur. Demek ki geniş anlamda çeşitli kapatma kurumlarında doğan isyanları ideolojik olarak birleştirmek denendiğinde saldırılan bizzat iktidardır. Ne var ki insanlar, kamuoyu diyelim, örneğin okuldaki kapatma ile cezai kapatma arasında karşılaştırma yapmaya ve kabul etmeye hazır değiller. Benzerlik kurma, demagojik değilse de en azından zorlama, abartılı geliyor. Olayları tarihsel olarak ele alırsak, sanırım daha açık bir şekilde ortaya çıkacaklardır. 1840'a doğru burjuvazi, proletaryayı fiilen kapatmaya çalıştı. Özellikle hapishane modeline uygun olarak. Fransa'da, İsviçre'de, İngiltere'de hakiki hapishaneler olan fabrika manastırlar vardı. Fransa'da 40 bin genç kız bu atölyelerde çalışıyordu. İzin verilmeden dışarı çıkamıyorlardı. Sessizliğe, gözetime, cezalara tabiydiler. Burjuvazinin bunu aradığı hissediliyor. Proletaryayı tugayda toplamak, kışlada bir araya getirmek, kapatmak imkanları. Fakat bunun ekonomik olarak yaşamayacağı ve siyasi olarak çok tehlikeli olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı. Ekonomik olarak yaşayabilir değildi. Çünkü bu katı evler zorunlu hareketliliğe kesinlikle tekabül etmiyordu ve çoğu hızla yok oldu. Çünkü gerçekte bir krize, bir üretim değişikliğine uyum sağlayamadılar. İkinci olarak siyasi tehlike çok yakındı. Oralara kapatılmış bu insanların bu yoğunlaşması bir fokurdanmaydı. Fakat kapatılma işlevini burjuvazi terk etmedi. Başka araçlarla aynı etkileri elde etmeyi başardı. İşçinin borçlandırılması, örneğin ücretini ay sonunda alırken kirasını bir ay önceden ödemek zorunda kalması, taksitli satış, tasarruf sandıkları sistemi, emekli sandıkları ve yardım sandıkları, işçi siteleri, tüm bunlar işçi sınıfını daha esnek, daha zekice, daha incelikli denetlemenin ve kapatmanın farklı biçimleriydi. 19. yüzyılda hapishane bir anlamda bazı işletmeler için sistematik el emeği sağlama yeri olarak hizmet görmedi mi? Yani bazı sanayi kollarına karşılıksız el emeği sağlamak amacıyla her türden marjinal kasıtlı olarak hapse atılmaya çalışıldı. Bu bizi oldukça uzağa götürür. Mahkumların çalıştırılma çabasının daha ziyade 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başına uzandığını sanıyorum. Bu merkantilist dönemdi. Kim daha fazla üretecek, kim daha fazla satacak, sonuç olarak kim daha fazla para yiyecek dönemiydi. Ve her halükarda o dönemde kapatma cezai bir kapatma değildi. Bu ceza yasasının doğrudan etkisi altında olmayan, yasa ihlalcisi olmayan, sadece serseri, gezgin, huzursuz olanların sosyoekonomik kapatılmasıydı. 19. yüzyıl başında hapishane gerçekten bir ceza infaz yeri haline geldiğinde durum biraz önce belirttiğim yönde değişti. Yani mahkumlara işe yaramaz, iktisadi dolaşımda dışarıda kullanılamaz işler verildi ve işçi sınıfının dışında tutuldular. Fransa'daki hapishane isyanları konusunda bilinmektedir ki hapishanenin işlevi bireyleri tecrit etmek ve verimsizleştirmektir. Bir isyanın mümkün olabilmesi için kolektif bir eylemin olması gerekir. Niçin örneğin Belçika'da değil de Fransa'da siyasi bir bilinç edinme gerçekleşebildi? Mahkumların maddi durumu kuşkusuz Fransa'da Belçika'dan daha kötüydü. Fakat bu bir derece sorunu. Dolayısıyla kötü uygulamalar olguyu açıklamaya yetmez. Ben elbette size Belçika'yı anlatamam. Fransa'da belli olguları dikkate almak gerekir. İlk olarak hapishane isyanı, hapishanelerde kolektif veya yarı kolektif hareketler yine de eski bir gelenektir. Bu, 19. yüzyıla uzanan ve ayrıca genellikle siyasi hareketlere de, örneğin Temmuz 1830 hapishane isyanları, bağlı olan bir gelenektir. Fakat 20. yüzyılda hapishane isyanlarının daha ziyade kapalı kapta ve dışarıya iletişim olmadan cereyan etmediği doğrudur. Öyle ki bu isyanlar siyasi değillerdi. Bunlar beslenmede, çalışma koşullarında, yönetim sorunlarında iyileştirme elde etmek için açlık grevi hareketleriydi. Oysa Fransa'da, Belçika'dan da fazla son 30-35 yıl boyunca çok sayıda siyasi insanın hapse girmesine yol açan önemli miktarda siyasi çalkantı yaşandı. Bazı durumlarda adli mahkumlarla yan yanaydılar. Diğer durumlarda adli mahkumların siyasilere karşı bir tür düşmanlığı, hoşnutsuzluğu oldu. Örneğin hapishanelerde OAS Gizli Ordu Örgütü, Fransız Cezayir'ine yönelik yasa dışı terörist hareket. İnsanlara davranış biçimlerini oldukça kötü gözle bakıyorlardı. Başka örnek durumlar da vardı. Örneğin Cezayir Savaşı sırasında Sante cezaevine kapatılan Araplar adli mahkumlardan ayrıydılar. Ayrı bir bölmeleri vardı ve bu ayrı bölmede bir dizi grev ve şiddet hareketiyle Sante'nin içinde hakiki bir siyasi varlık sürdürmelerini sağlamış olan kayda değer sayıda avantaj elde ettiler. Hatta silah bile elde etmiş olabilirler ve bunu yönetim de biliyordu. Fakat siyasi eylem durumunda öldürülmemeleri tercih ediliyordu. Sonuçta dördüncü bir tür ilişki vardır. Bu, solcularla ilişkiler olmuştur. Elbette solcular toplam olarak çok kalabalık değillerdi. Fakat eylemlerinin etkisi kuşkusuz büyüktü. 68 sarsıntısı hapishanelerde hissedildi. Üstelik ilginç biçimde hissedildi. Bazı hapishanelerde mahkumlar 68'den çok korktular. Onlara solcular kazanırsa hapishanelere çullanacakları ve onları boğazlayacakları söylenmişti. Ve buna inanmaya yeterince hazırdılar. Burada 19. yüzyıldan itibaren burjuvazi tarafından suça eğilimli ile devrimci militan arasında oluşturulan eski çelişkiyle veya daha doğrusu çelişkiyle karşılaşıyoruz. Bir miktar adi mahkum Mayıs 68 ile genç işçi öğrenci olarak tanıştı. Ardından solcuların geldiklerini gördüler. Özellikle Maocuların. Bunların örneğin OAS mahkumlarından çok farklı bir tavırları vardı. OAS karşı örneği, Araplar örneği, Maocularla siyasi ilişkiler. Tüm bunlar bir mayaydı. Başka bir şey de etkili oldu. Ocak 1971'den itibaren mahkumlar Fransa'da cezaevi sistemine karşı, genel olarak ceza sistemine karşı bir mücadele hareketinin var olduğunu ve bu harekette mahkumlar ve kaderleri karşısında basit bir merhamet duygusunun söz konusu olmadığını öğrendiler. Hapishane sistemine siyasi bir karşı çıkış söz konusuydu. Öyle ki 1971 sonbaharında ve 1971-1972 kışında çok önemli ikili bir olay meydana geldi. Birinci olarak büyük kolektif hareketlerin, örneğin Arapların yapabilecekleri şeyi model alarak büyük kolektif hareketlerin yeniden ortaya çıkması ve ardından, ki bu kesinlikle yeni bir şeydir, kamuoyuna çağrı. Ve böylece ilk büyük isyana sahne olan Toul'da mahkumlar başlangıçtan itibaren çatılara çıktılar. Kamuoyuna, orada olan gazetecilere seslendiler ve şöyle dediler: İşte istediğimiz şeyler. Çünkü biliyorlardı ki bunu söyleyerek bıyık altından gülen gazeteciler veya düşman bir kamuoyuyla karşılaşmayacaklardı. Ve talepler kesinlikle maddi düzeyde kalıyordu. Ceza kurumunun kendisini sorgulamıyorlar mıydı? Dikkat etmek gerekir. Bize her zaman bu reformizmdir dendi. Fakat aslında reformizm istenen şeyi elde etme tarzıyla veya elde etmeye çalışma tarzıyla tanımlanır. Güç yoluyla, mücadele yoluyla, kolektif mücadele yoluyla, siyasi çatışma yoluyla dayatıldığı andan itibaren bu bir reform değil, bir zaferdir. Modern kriminolojinin son derece anlaşılmaz ve tehlikeli gözüken bir evrimi var. Giderek daha az suça eğilimliden, daha çok da toplumsal engellilerden, daha az cezalandırmadan, daha çok iyileştirmeden söz ediliyor. Ve böylece suça eğilimli ile akıl hastası arasında bir tür özdeşlik yaratılıyor. ve sektörleşme teorileriyle birlikte sektör psikiyatrisi, cezaevi psikiyatrisi ile birlikte suça eğilimliler sapık denen son derece daha geniş bir kategoriye dahil edilmeye ve biraz önce sözünü ettiğimiz bu genelleşmiş gözetim ve sınırlandırma sistemi büyük ölçüde güçlendirilmeye çalışılıyor. Evet, yaygınlaşan şey her zaman bu aynı genelleşmiş gözetim olgusudur. Üstelik şimdi gözetim sektörlerinin ve gözetim mercilerinin belirlenmemesi demek olan çok ilginç bir olguyla birlikte. Çünkü eskiden tıbbi bir gözetim, okulda bir gözetim, cezai bir gözetim vardı. Bunlar kesinlikle birbirinden farklı üç gözetimdi. Oysa şimdi görüyorsunuz ki oldukça güçlü tıbbi bir katsayısı olan fakat aslında okulda hocanın, elbette hapishane gardiyanının, bir noktaya kadar atölye şefinin, psikiyatrın, insanseverin, yardım derneklerinde çalışan kadının vesaire işlevlerini patoloji bahanesiyle üstlenen bir tür gözetim var. Bu çok ilginç bir olgu. Toplumsal hizmetli denen bu insan kategorisini üreten tüm toplumsal denetimlerin tarihidir. Bunlar genellikle kişisel olarak çok iyi insanlardır ve çalışmalardan yaptıkları şeyi anlarlar ve çok büyük bir bölünme içindedirler. Bu insanların çoğu Fransa'da son derece önemli siyasi bir çalışma yapmaktadırlar. Fakat sistemi sağlamlaştırmaya katkıda bulunurlar. Söylemesi çok güç. Sistemi tartıştığınız ölçüde bile içinde kalarak sistemi güçlendiriyorsunuz diyerek onların makası alınabileceğini sanmıyorum. Gözetim altındaki kurumlarda psikolog, toplumsal yardımcı vesaire denen iyi siyasi çalışma yapan ve aynı zamanda aslında bir şey yaptıklarında toplumsal çalışmanın tüm bu sektörünü sürdürdüklerini çok iyi bilen hapishane eğitimcisi insanlara aralıksız rastlıyoruz. Fakat bu kadar basit değil. Siyasi iktidarın önemli biçimlerinden biri gizlilik olduğu ölçüde meydana gelen şeyin açığa çıkarılması, içeriden gelen ifşa siyasi olarak önemli bir şeydir. Zaten bu başka sektörlerde de görüldü. Bizim verdiğimiz bilgilerin çoğu bizzat mahkumlardan geliyordu. Yayımladığımız soruşturmalar başlangıçta tümüyle mahkumlar tarafından yapılmıştı. Fakat gazetelere verdiğimiz birçok anında yapılmış haberi bu insanlardan, toplumsal çalışmacılardan aldık. Biliyorsunuz, bundan başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Cezaevi yönetiminin endişesi önemli bir yanıyla buradan kaynaklandı. Çatırtılar sadece gözetlenenlerden değil, gözetleyenlerden de geliyorsa, gözetleyenleri nasıl gözetlemeli? Bentham bunun çok önemli bir siyasi sorun olduğunu söylüyordu. Ve eğer hapishane doktorları bu kadar korkak olmasalardı, bu cümleden hiçbir şey çıkarmıyorum, sadece açıkladıkları şeyle, gördükleri şeyi söyleyerek sistemi ciddi bir şekilde sarsabilirlerdi. Korkaklıklarının çok büyük olduğunu sanıyorum. Bunun bir yığın nedeni vardır. En önemlisi, doktorun kişiliğinin şimdi topluma derinlemesine entegre olmuş olmasıdır. Bu kişilik toplumda sadece tüccar ve bilgin ikili rolünü değil, uzman, neredeyse yargıç görevini de görür. Kendilerini her halükarda hapishane yargıcı olarak kabul ediyorlar. Onlardan birini hatırlıyorum. Geçen gün bize şiddetli suçlamalar getiriyordu. Sante cezaevinin psikiyatrıydı. Bize şunları söylüyordu. Mahkumun yaşadığı yabancılaşmayı siz dikkate almıyorsunuz. Ve devam ediyordu. Hapishanelerde olanları öğrenmek için siz bize başvurmuyorsunuz bile. Bu yetkili sözcüleri olabilecek en büyük ciddiyetle reddederek mücadeleyi sürdürmek gerekir. Fakat sistemin bütün faillerini dışlayarak değil. Cilt 2, sayfa 435-445, çeviren Işık Ergüden.